Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Ufak bir ara vermiştik, bayram arası vermiştik. Yine gazetelerimizde alternatif medya mecralarımızla, yani internet sitelerimizle buradayız. Ben Elif Çakır, Yıldıray Oğur.
Merhaba.
Merhaba, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Aslında iyiyiz
evet.
dememek lazım evet. Çünkü Türkiye yanıyor.
Az önce bu Filenin Sultanları maçını izliyorduk. O yüzden biraz iyiyiz yani.
Evet.
O Türkiye kazandı tekrar. Evet yani hala devam ediyor yangınlar. Bugün kaçıncı gün oldu? 28'inde başladı. Bugün
evet.
6. gün oldu değil mi? 6
evet.
gündür.
6 gündür Türkiye yanıyor.
Bazı bölgeler hala yanıyor. Bodrum'un bazı yerleri, Milas'ta bazı yerler, Manavgat'ta bazı yerler yanıyor hala.
Yani doğal afet, şimdi burada da böyle bir şey oldu.
Çok tehlikeli bir hava var yani. Çok korkutucu
olarak,
maalesef.
Evet. Şöyle yani bir otoriter yönetimlerde hani bir gerçekçi yapılmaz. Bir de hükümetler kendi yani yönetenler kendi hatalarını gizlemek için sürekli böyle arka planda provokasyon, sabotaj gibi böyle hani bu tür gerekçelere hemen sarılırlar. Yani burada da aynı şey oldu. Aslında doğal afet olabilir. Yani yangın, orman yanabilir, sel olabilir. Nitekim Van'ı da sel aldı.
Evet, orada çok kötü
hiç kimse bir doğal afetten dolayı o ülkeyi yöneten kişiyi, yönetenleri suçlamaz. Bu onların sorumluluğu değildir. Yani hiçbir yönetim, hiçbir iktidar bir doğal afeti önleyecek kadar, engelleyecek kadar bir güce, bir şeye sahip değil. Ama burada önemli olan bu tür afetlere hazırlıklı olabilmek.
Evet.
Yani devlet bunun için vardır. Devlet ya. Bu demektir. Güçlü devlet de bu demektir. Şimdi bak şey oldu, deprem oldu ki Türkiye deprem ülkesi, hala depreme hazırlıklı değiliz. Salgın, koronavirüsü atlattık. Biz yine hazırlıklı değildik. Evet. En hazırlıksız ülkelerden birisiydik. Orman yangını, ormanlar ki bu mevsimlerde sürekli yani bu tür
yangın
şeyler
mevsimi,
olabilir.
Yangın bölgede, mevsimi. Akdeniz evet. coğrafyasında bu bir yangın Hı-hı. mevsimi olarak her yerde geliyor.
Evet.
Zaten sırayla oldu.
Evet.
Önce Kıbrıs'ta başladı. Hı-hı. Kıbrıs Rum kesiminde.
Evet.
Sonra İtalya'da oldu. Sonra Lübnan'da, Türkiye'de. İşte şimdi Yunanistan'da devam ediyor. Hı-hı. Ukrayna'da var. Sırbistan'da Hı-hı. oldu. Arnavutluk'ta bayağı ciddi yangınlar var.
Evet.
Yani böyle şimdi Türkiye'de tabii bununla ilgili çok hem en başından itibaren Hı-hı. bir şey de oldu hemen. Komplo teorileri de oldu. Tabii
evet.
PKK diye bir şey olduğu için Türkiye'de ve eskiden
evet.
de böyle bir orman yakma adetleri de oldukları için Hı-hı. onların böyle bir sicilleri Hı-hı. kötü bu konuda. Ama bütün dünya bu... Yani 40 derecenin üzerine çıkıyor şey sıcaklık, nem düşüyor, her taraf kuruyor, her yer yanacak hale geliyor ve çam ormanlarında bu yangınlar bütün dünya, bütün bizim paylaştığımız yani aynı evet. iklim şartlarını paylaştığımız, aynı coğrafi şartları paylaştığımız bölgede oluyor. Geçen yıl da oldu mesela, geçen yıl da Hatay çok fena bir şekilde bundan etkilenmişti. Aynı şekilde Lübnan, Suriye ve İsrail'de de yangınlar olmuş. Hatta Lübnan'daki yangınlar orada şeyi ekonomik krize neden oldu. O kadar söndürülemedi ki günlerce. O yüzden burada yani elde bir delil yokken, sabotaj şeyi yokken hemen orada da bir fail bulup olayı siyasileştirmek anlamsızdı. Ama bu baştan beri bu yapıldı. Yani yangının söndürülememesiyle ilgili mesele bununla kapatılmaya çalışıldı biraz. Ama bu çok tehlikeli bir koz
evet.
yani. Çünkü hemen böyle normalde insanları sakinleştirmesi gereken din adamları buradan direkt HDP kapatma davasına bağladılar olayı. Yani HDP'yi
evet.
hedef gösterdiler ve bir takım şeyde küçük çaplı
suçlu
linç olayları
hemen.
Oldu.
Evet.
Yani böyle yardıma giden insanlar linç ediliyordu az kalsın. İşte bir böyle olmayan şeyler, insanlar böyle bir tane akli sorunlar olan biri teröriste yakalandı falan. Çok daha tehlikeli şeyler olabilir. Hala mesela dün ben şeyi izledim. Milas Belediye Başkanı dedi ki bir takım haberler çıkıyor hani şey işte sabotajcılar yakalandı şöyle oldu böyle bunlara inanmayın böyle bir şey olmadı bir şey olursa biz haber veririz size böyle bir şey yakalanırsa. Yani bütün bölgede şimdi yani onlar da tabii üstleniyorlar onlar niye üstleniyor onlar bunu her zaman yapıyorlar bunu yani oturuyorlar böyle bir grup var internette yangın haberlerini takip ediyorlar. Yani Afyon'un bir köyündeki yangından şeye kadar yani böyle yani normal anız yangınlarına kadar her şeyi üstleniyorlar. Bunu geçen sene Süleyman Soylu söylemişti. Yani bunlar bunu propagandaya çeviriyorlar. Ama sen bu propagandayı ona veriyorsun. Hani 14 ilde 62 noktada yangın çıkıyor ve sen diyorsun ki 14 ilde 62 noktada bunu PKK yaptı ve bir kişi bile yakalayamadık diyorsun.
Bu aynı
bir
şey zamanda
propaganda ya, PKK propagandasını evet, bu aslında.
Bu hem PKK propagandası hem de kendinle çelişki, hem de devlet yok. Yani burada devlet yok, iktidar yok, biz hiçbir şey yapmıyoruz.
Kimse yakalayamıyoruz.
Kimsenin bunun ilamı ve kabullenilişi. Yani eğer PKK ya da başka terör örgütleri ya da bu ülkede birileri çıkıp bu kadar yangın çıkartabiliyorsa ya da böyle bir sabotaj bir şey yapabiliyorsa, o zaman siz ne yapıyorsunuz? Siz niye varsınız? Yani İçişleri Bakanlığı niye var? Devlet niye var?
Anlamsız bir gücü atfediyorsun sen ona. Böyle bir şeyi onun üzerine vererek. Ne çıkarım var burada? 2-3 gün işte onları HDP'leri suslayacaksın. PKK'yı tamam zaten, hani PKK zaten bir terör örgütü yani. PKK'ya karşı olmayan insan var. Neyi ispatlamaya çalışıyorsun yani bununla? Lübnan'daki yangın onlar mı çıkardı? Suriyelikler onlar, İtalya'dakiler onlar. Bütün bölge yanıyor. Evet. Yani bu çok belli. Yani iklim şartlarından kaynaklanan bir şey oldu. Her şey yanıcı hale geliyor. Bu yani nem bu kadar düşünce. Evet. Yani bir tane cam şişesi de yanıcı hale geliyor. Bir küçük saman parçası da çam ormanları zaten anlatıyor yani. Ben de hiç bilmiyordum. Çok ilginç şeyler de öğrendim yani bu şeyde. Yangın şeyleri, uzmanları çıktı böyle bir takım insanlar. Yani mesela işte sıcak havalarda çam ormanları terebentin denen bir madde salgılıyorlar. Evet. Bu terebentin bayağı yakıcı bir madde zaten. Yakıcı olarak kullanılan bir madde. Onun bütün ormanlık alanların üzeri bununla kaplanıyor. Ve en ufak bir şeyde bir anda ateş tutuşuyor. Yani doğal olarak da bu yangınlar çıkıyor. Bunu da anlatıyor insanlar. Ama o öyle diyen insanlar bile linç edildi. Yani bunu nasıl sen böyle söylersin? Evet. PKK'yı mı örtmeye çalışıyorsun diye. Böyle çok kakofonik bir şey yaşandı. Tehlikeli bir şey bu. Çünkü insanlar öfkeli. Haklı olarak öfkeliler. Evet. Bütün hayatları mahvoluyor insanların. Köyleri yanıyor, evleri yanıyor. Ve sen ille bir tane fail bul diyorsun. Onlar da önüne geleni şey yapıyorlar. Yolları kesiyorlar. Aramalar yapıyorlar. Kimlik kontrolleri falan yapılıyor yani bölgede. Kim bunu yakıyor diye tespit etmek için. Yani bilimsel açıklama varken, gerçekler varken böyle bir cadı avcılığına insanları yönlendiriyorsun. Bunun çok tehlikeli bir şey olabileceğini de herkes herhalde düşünüyordur. Yani işte çünkü HDP diyorsun, Kürtler her yere varıyor yani bunun ucu. İşte o şeyde 20 plakalı araba diye adamlar yardıma gitmiş insanlar. Az kaldı linç ediyor. Ellerini büyük taşlarla jandarma kurtardı onu. Sonra Mevlüt Çavuşoğlu gelip milleti sakinleştirdi de öyle yani dağılmış yani kalabalık.
Yıldıray, bir tane video var. Tam bunları yani evet bu tür afetler, bu tür şeyler olabilir. Ama burada hani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 yıldır iktidarda olan bir parti var, iktidar partisi. 19 yıldır aralıksız olarak bu ülkeyi yönetiyor. Ve 19 yıllık bir ihmalde tutup da eski Türkiye diyemezsin. Yeni bir yeni yönetimi devralmadın. Eğer Türk Hava Kurumu'nda uçaklar yoksa, yangın yani bu müdahale edecek uçak yoksa, burada sorumlu arayamazsın.
Kayyum yönetiyor bir de.
Evet, bir de kayyum. Evet. Eğer senin bu tür afetleri karşı önlem alabilecek araç gerecin yoksa, burada yani suçlayabileceğin bir iktidar yok. Bunun sorumlusu sensin. Bunun sorumlusu 19 yıldır ülkeyi idare edenlerdir. Yani şahıslarla bir şeyimiz yok. Ama yani sen idare ediyorsun. Ne yaptın 19 yıl boyunca? Deprem konusunda ne yaptın? Sel konusunda ne yaptın?
Yani bu yangın konusunda hem helikopter lazım hem uçak lazım.
Evet.
İkisi de lazım.
Niye yok?
Uçak olmadı. Yani önce helikopter gerekiyor. Uçak artık demoda gibi bir şey söylendi sanki, değil mi?
Evet,
Bakan söyledi bunu. Evet. Sonra Cumhurbaşkanı dedi ki esas dedi bu da şey olan verimli olacak şey uçaktır. Biz de işte Rusya'dan aldık, Ukrayna'dan aldık. Demek ki uçak lazımmış.
Lazım.
O zaman almak lazımdı uçağı. Ya da şimdi, Türk Hava Kurumu'nun eğer uçaklarında bir şey varsa yani onu yenilemek lazımdı. Evet. Onları zorlamak lazım. Olmuyorsa almak lazım. Bu ortaya çıktı şimdi yani.
Evet. Ya burada hani şey söylendi. Bu uçakların işte tadilata ihtiyacı vardı. Yani akla şu soru da geliyor. Yani burada sen oradaki uçakları ya da orayı tadilatını yaptıracak ufacık bir para burayı yapmıyorsun. Kanal İstanbul diyorsun. Ya orada bu tür şeyler yok. Sen diyorsun ki güçlü Türkiye'den bahsediyorsun. Hangi güçlü Türkiye?
Uçak meselesi de
hangi güçlü devlet
çok yani? Şey biliyor musun? Çok yani kötü yönetimin bir şeyi o. hem Türk Hava Kurumu suçlu, hem bakanlık suçlu. Bir saçma bir inatlaşma ürünü oluyor bu. Evet. Çok bir orada çalışmış olan bir emekli asker bunu yazdı. Türk Hava Kurumu'nun başına bir emekli general getirildi.
Evet.
Nogaylıoğlu mu?
Evet. O getirildi. Ahmet Bertan
Nogaylıoğlu. Evet. İşte o böyle şeylerden, bu davalarda falan yargılanmış, sonradan işte buraya getirildi. O da bir tane genel sekreter getirmiş bunun başına. O da bir emekli albay. O genel sekreter bu uçakları bakanlığa kiralıyor, Türk Hava Kurumu. Ama normal bir ücretle şey yapıyor. Bu da başka uçak yok diye zam yapmış. İki katına çıkarmış. Hani biz böyle buradan kar edelim kafasına girmiş. Bakan da, Pakdemirli de bunu görmüş, bu kurnazlığı, ve reddetmiş. Almamış ve işte o uçakların giremeyeceği bir ihale açmış. Fakat sonra yönetim değişmesine rağmen bakan bu inadına devam etmiş. Türk Hava Kurumu'nun bu şeyine. Yani böyle saçma sapan bir inat bu. Onunki inat, diğerinki kurnazlık ve bu uçaklar bakımlar yapılamamış. Yani bakım yapılamayan uçak hurda haline gelir. Yani 2 sene bakım yapmasan biter yani uçan şeyi. Yani öyle şey konusunda haklılar. Yani uçaklar kullanılamayacak durumda, ama bunun sebebi bu saçma inatlaşma.
Evet.
Yani bu da çok yazık bir şey yani. Ve bu yangının ortasında böyle uçaksız kalındı. Bir de ne oldu dün akşam? Bunu da konuşalım istersen.
Olur.
İnsanlar tabii ki haklı olarak her yer yanıyor. İşte Şahan Gökbakar yangın uçağı bulmaya çalışıyor falan. Böyle çok tuhaf şeyler yaşıyor. İnsanlar şuraya gönderin, belediye başkanları istiyor. Uçak yok. Ya da havadan müdahale yok. Yani çok helikopterler yeterli olmuyor. İnsanlar da kampanya başlattılar. İngilizce, Türkiye'ye yardım edin kampanya. Herkes yani yazdı bunu. Bunun üzerine bunu şeye çevirdiler. Sanki insanlar Türkiye'ye müdahale edin. Hani manda, şu işte. Bir de şey oldu, böyle bir TT yarışı oldu.
Evet.
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı, işte bu böyle Türkiye'ye müdahale için, Türkiye'yi zayıf göstermek isteyenlerin yurt dışı bilmem nelerinin projesidir falan gibi, insanların bu şeyini, sanki hani insanlar gelip Türkiye'ye yangın uçağı istiyorlar, yani savaş uçağı gelsin, Türkiye işgal etsin istemiyor. Yardım istesin Türkiye istiyorlar. Çünkü o kadar büyük bir yangın ki, mesela İtalya istemiş. Yunanistan istemiş yangını. Avustralya istedi. Koskoca zengin ülke. Ülkeler bunu, yani bu kadar büyük yangınlara hazırlıklı olamayabilirler. Yani ne kadar çok uçak olursa o kadar iyi böyle yangınlar. Çünkü aynı anda bir sürü yerde oluyor. O yüzden bu ayıp değil, günah değil, ama şey değil, bu Türkiye'yi zayıf gösterecek bir şey değil. Yardımlaşmak kötü bir şey değil. Bunun üzerine böyle bir TT kampanyası yapıldı. Evet. Birileri de "We don't need help" diye Strong Türkiye'de tweetler attılar. Ama ne oldu? Bu sabah öğrendik ki Türkiye bir taraftan böyle içeriye doğru hamaset yapılırken, işte bunlar müdahale istiyor, Türkiye'yi zayıf göstermek istiyorlar derken, Türkiye Avrupa Birliği'nden yardım istediği ortaya çıktı. Evet. İyi, kötü bir şey değil bu da. İspanya'dan ve Hırvatistan'dan uçaklar gelecek. Ama 6. günde oluyor bu yani. İlk gün niye istemiyorsun yani bunları?
Yıldıray, bir de şey var. Şimdi 8 canlı, yani 8 vatandaşımızı kaybettik diyoruz. 8 vatandaşımızı kaybettik, ama o ormanlarda yani nefes alan canlılar biz göremeyeceğiz. Bizim çocuklarımız işte büyüdüğü zaman belki onlar da göremeyecekler o ormanların bir daha o kadar yemyeşil olduğunu. Evet. Orada bir sürü canlı hayvan hayatını kaybetti, yandı. Evet. Yani
Meral Akşener'in bir şeyi vardı, videosu gördün mü?
Gördüm.
Bir köylü kadınla konuşuyor. O da diyor ki yani ben ev belki yine yapılır ama 35 yıl buralar yeşermez. Ben de zaten 60 yaşındayım. Ben göremem buraların yeşermesini diyor.
Ne kadar
çok acıklı.
Bir tane bir şey var. Ona bence bakalım. Bir videomuz vardı Kerim.
İstiyoruz,
bir
devlet.
Vatandaş.
Hükümet istemiyoruz. Devlet istiyoruz. Hükümetçilik istemiyoruz. Bir AK Partili'nin evine, sönmüş evine 3 tane buraya itfaiye gönderdiler. 112'yi 160 defa
gerçekten
aradım. 160 defa aradım bir AK Partili'nin evine. Bir gün önce yanıp sönen evine soğutmak için 3 tane itfaiye gitti.
Muhtar'la
beraber gittiler. Bu yangın şuradaydı. Mezarlığımız yanmayacaktı. Bu mahalle yanmayacaktı. Şu dağlar yanmayacaktı. Şuradan öte gitmeseydi bu yangın.
Yazık. Evet.
İnsanlar o kadar öfkeli ki yani her türlü doğru yanlış artık pek çok şey olabiliyor tabii, iddia olabiliyor.
Evet. Hükümet çaresiz değil, insanlar. Devlet istiyoruz diyor. Yani. Buradaki şey bu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sözcü gazetesine Ruat Menge'ye bir röportaj vermiş. Röportajda bu şeylerle alakalı, orman yangınlarıyla alakalı, bu THK ile alakalı da, Türk Hava Kurumu ile alakalı da bir bölüm var. Diyor ki 2002'de 176 yerde orman yangını çıktı ama Türkiye'nin gündemine girmedi. Neden? Haberdar olmadık. Çünkü Türk Hava Kurumu'na ait uçaklar dörder dört yerde işte hani bazı yerlerde konuşlanıyordu. İstanbul, Edremit, Çanakkale, İzmir yani buralarda ve söndürüldü. Bu gündeme girmedi. Demek ki bunu ben bilmiyordum. Bilmediğim evet. için yani yeni bir bilgi olarak hani hatırlatmış. Evet yani önemli olan tedbir alabilmek, öngörülü. Devlet niye var? Neden devlet var? Çünkü sen salgını hesaplarsın. Olacak diye değil. Afetleri hesaplarsın. Buna yönelik de tedbirini alırsın. Bütçeni ayırırsın. Ve yakalandığın zaman yani bir şey olduğu zaman da buna acil bir şekilde müdahale edersin. Orada bir devletin olduğunu görebiliriz. 99 depreminde devlet nerede diyorduk. Şimdi yine bir kez daha devlet nerede çığlıkları evet. çıkıyor.
99 yani. Depremine benzeyen bir tarafı da bu yardımlar evet. meselesi. Biliyorsun o zamanlar Türkiye'ye çok fazla yardım gelmişti. Hı. Ama iktidarda DSP, ANAP, MHP Hı. koalisyonu vardı. Ve MHP'nin Sağlık Bakanı şimdi rahmetli oldu.
Evet.
Yardımları reddetmiştik ilk başta hatırlarsın. Yunan ya işte doktorlar gelecek kanımızı şey yapacaklar. Amerikan hastanesini reddetmiştir. Yüzer hastane göndermek istemişti evet. Amerika. Büyük tepki oldu sonra. Ecevit azarladı onu öyle kabul etti. Aynı kafa bu kafa aslında buna evet. tepki olarak AK Parti iktidara geldi biraz da. Yani bu depremde çöken devlete ekonominin çökmesi hmm. daha sonra. Ama aynı kafa şu anda AK Parti iktidarının da yaşıyor. Çok acayip bir şey gerçekten. Yani evet. bu kadar dış düşmanlık, herkese düşmanlık yani yardım, yangın var yani. Sen ne olur ya ne burada gücünü göstereceğin bir alan değil bu yani. Yangın evet. çaresiz insanları çaresiz bırakan bir şey. Bir insanın evi yanarsa yani çaresiz duruma düşer yani birisi. Şu anda bizim evimizin önemli bir kısmı yanıyor. Bu böyle Türkiye'nin 10 tane uçağı bile olsa yetişemez ona yani.
Evet.
O kadar alan yanıyor. Evet. Her yere göndermen lazım. Bak bu adam da istiyor. Şahan Gökbakar, herkes istiyor. Evet. Her yere yetiştirmen lazım. O yüzden ne kadar çok uçak olursa o kadar iyidir yani evet. burada. Sen ama bunu bile gurur meselesi yaparsan böyle milli gurur, bizi zayıf göstermek istiyorlar falan yaparsan bambaşka bir kafaya girmişsin demektir.
Bunu yani. Zayıf gösterir yoksa söndürülemeyen yangın mı?
Yansın ama biz kendi içimizde evet. kavrulmuş evet. olalım gibi evet. bir şeyleri var.
Şimdi bu sadece bu seneye mahsus bir şey değil. İklim değişikliği, küresel değil ısınma yani
geçen
dünya evet geçen sene de oldu. Dünyanın hani dengeleri değişiyor. Karar Gazetesi'nin yani bizim gazetemizin bugünkü manşeti
çok ilginç bir olur. Var.
Manşeti güzel. Bari gelecek yaza hazır olalım inşallah.
Evet.
Yani gerçekten ya Kanal İstanbul, bu Beştepe'ye bu kadar uçak göze batıyor. Yani bunların hiçbirisi olmasa Beştepe'de 20 tane uçak olsa, 30 tane uçak olsa ne olur? Yani sen milli refahı sağladıktan sonra milli gelir artmış, vatandaşın rahat, sen her şeye hazırlıklı durumdasın. Kimse yapamadığından seni sorumlu tutmaz ama bilirsin ki dersin ki ya 50 tane bizim yangın uçağımız vardı. Biz bu kadarını beklemiyorduk. Evet. Hızlı hareket edersin.
Çok da pahalı yani, bir şey değil yani.
Çok da pahalı bir şey değil. Yani senin o yangını engelleyecek itfaiyen yok, aracın yok, gerecin yok. Ama 5 maaş alan, 6 maaş alan hem de böyle ekonomik bir krize bu sefer batar yani. Sabah akşam güçlü devlet diyeceksin, devlet itibar diyeceksin, itibardan tasarruf olmaz deyip kaymakamlık binaları yapacağına... Kocaman kocaman binalar işte şeyler yapacağına buralara yatırım yapılsa daha iyi olmaz mıydı?
Genel bence olarak Türkiye'de evet. ön tedbir israf olarak görülüyor.
Evet.
Bir şeyin hani bir şeyin önünde evet. tedbir almak, bunu düşünmek, bunun evet. için para harcamak ne gerek var şimdi olursa yaparız gibi bakılıyor biraz evet. ama işte böyle kriz anında böyle oluyor.
Evet.
Burada şeyde Sözcü Gazetesi'nin okuduğu sayfanın yanında Rahmi Turan'ın bir yazısı var. Çok acayip bir yazı. Herkese tavsiye ediyorum bunu. Başlık şöyle. Yanan çam ağaçları ABD tuzağıdır.
Nasıl ya?
Şöyle diyor ki yani bu şu anda çam ağaçları yanıyor ya. Genel olarak kızıl ağaç, kızıl çamlar yanıyor. Amerika diyor şeyde Marshall yardımları sırasında 1947'de Akdeniz ve Ege'deki zeytin ağaçlarımızı kökünden sökerek Avrupa'ya götürdüler diyor. Yerine de bize diyor kavak ve çam fidanları verdiler diyor. Ve her yer çam oldu diyor. O yüzden bunlar da çok kolay yanıyor diyor. Yani Amerika'ya bağlıyor yani bunda.
Evet.
Yani muhalefet de bu. Muhalefetin bir kısmı da en azından bu kafada. Halbuki bu çamların ne kadar bu yangınlara binlerce yıldır nasıl direndiği, yangınlardan sonra tekrar nasıl ortaya çıktı, kozalaklarını saklıyorlarmış. Ne kadar etkileyici bir şey. Yani duyduğumda böyle tüylerim diken diken oldu. Bilmiyordum ben böyle bir şey olduğunu.
Evet.
Yangınlara yani o evrimleşerek o çam ağaçları, çünkü sürekli yanıyor. Çünkü doğal olarak yanıyorlar. Yani havalar ısınınca bir şey olabiliyor. Ama buna karşı bir refleks olarak kendilerinin yeniden o yangınlardan üretme şeyleri var. Yani 2 yıl içerisinde eğer bu buraları yok edilmezse, yani şey yapılmazsa, üzerinden dozerlerle falan geçilmezse ve ağaç dikilmezse, kendi kendine 2 yıl içerisinde burası tekrar yeşermeye başlıyor. Çünkü o tohumlar, o kozolaklar yaşıyorlar o.
Evet.
Kendilerini saklıyorlar o yangınlarda. İnanılmaz bir şey. Ama işte bütün bunları bilmeyince işte ya sabotaj diyorsun ya da böyle Amerika bize çam ağaç tuzağı kurdu diyorsun.
Birazdan Sayın Taha Akyol konuğumuz olacak bugün programımızda. Biz böyle hani hızlıca şeyleri geçelim istersen.
Bir de sende bir kulis haber mi vardı?
Evet. Şimdi bugün Murat Yetkin de yazmış. Murat Yetkin de Ankara'da yanıyor. Kabine bir gidiyor bir geliyor diye bir yazı yazmış. Kabine değişikliği olabilir. Kabine değişikliği olur mu bilmiyorum ama geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın istifa ettiğine dair böyle hala hani etti mi etmedi mi diye bir böyle bilgi dolaşıyor. Bendeki bilgi şu, Ziya Selçuk'un gerçekten istifa etti. Ve bugün açıklanacağı, yani pazartesiyi bekletildiği. Ama mesela şeyde hani YÖK Başkanı Yekta Saraç, yani bununla alakalı bir beklenti var. Onun da Milli Eğitim Bakanlığı olmayacağı, böyle hani kesine yakın.
Yani Ziya Selçuk gerçekten istifa etti, bugün açıklanacak.
Evet, öyle.
YÖK Başkanı da Milli Eğitim Bakanı güvenilir, olmayacak.
Evet, güvenilir kaynaklar. Gerçekten güvenilir kaynaklar. Böyle söylüyor ama şimdi güvenilir
son
kaynak...
Son dakika olarak geçelim o zaman.
Evet,
altta.
Son dakika olarak geçebiliriz ama şöyle bir şey de var Yıldıray. Yani tam kesin bir şey söylenir ama son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan geçebilir. Çünkü tek kişilik bir hükümet sistemi, istediği kararı istediği şekilde verebilen, değiştirebilen bir hükümet sistemindeyiz. Yani kesin olur ama bir dakika kala açıklamaya pek çok şey değişebilir, vazgeçebilir.
Evet.
Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
Ama bir istifası var yani.
Bir istifa
vermiş
var.
Vermiş istifası.
Bir istifa vermiş.
Yerine kimin geleceği herhalde belli değil.
Belli değil. Meral Akşener'in işte bu orman yangınlarıyla alakalı söylediği bir şey var. Orman yakanlar terörist sayılsın diyor. Evet, ormanlar yakılmasın. Hatta böyle bilinç oluşturulsun. Yani camlar atılmasın, yangına sebebiyet verecek. Daha çok oralara sahip çıkalım. Güzel. Yani burada herhalde Meral Hanım buradaki böyle önlemeye yönelik olarak keskin bir şey söylüyor. Ama bu terörist kavramını kullanmamak lazım. Çünkü şu anda hani iktidara karşı gelen terörist, işte Cumhur İttifakı'nı desteklemeyen vatan haini, bu tür kavramlardan kaçınmak gerekiyor. Yani evet, çok sert kanunlar yapılsın. Hatta bu konuda buraları koruyan insanlar görev ihmali, burada da çok böyle hani ciddi böyle cezalar getirilsin. Ama hani bu...
Bir de bu kampanyaya katılmaması yani. Lazım. Yani
evet.
Meral Hanım'ın burada somut bir delil yoksa
evet.
Bu düşmanlaştırıcı kampanyaya katılmaması
lazım.
Yani varsa herkes zaten...
Zaten yeterince var çünkü.
Evet.
Zaten yeterince evet. Yapılıyor.
Zaten devlet yakalasın o zaman.
Evet.
60 tane yerde yangın çıkıyor, 14 şehirde. Bunu yakalamıyorsan yani geçmiş olsun, böyle bir şey mi olur?
Evet. Sabah gazetesi iyi vermiş. Yani burada bir gerçeği örtmemiş, örtülebilecek evet. Bir şey
Sabah
de
yoktu. Sabah gazetesi en baştan itibaren mesela bu sabotaj meselesine girmediler onlar.
Girmedi, evet.
Diğer gazeteler girdi.
Evet.
Hatta şöyle bir şey oldu. Hürriyet gazetesi ilk gün bu tesadüf mü, aynı bir sürü noktada yangın çıkıyor diye haber yaptı aynı anda. Sonra ortaya çıktık, evet çıkabilir. Normal
evet.
İklim şartları
evet.
Her yerde aynı, çünkü aynı coğrafi
evet.
Şartlar. Ertesi gün bunu açıklayan bir manşetle çıktılar.
Evet.
Ondan vazgeçtiler. Diğer gazeteler de mesela şimdi...
Yeni Şafak'ta
hepsi,
yok ama.
Yok, hiçbirinde şimdi o sabotaj şeyi kalmadı. Ortada.
Burada ama görmezden geliniyor yani.
Evet, ilk başta o zaman niye bunu yapıyorsunuz o zaman? Niye
evet.
Durup dururken bunu yapıyorsunuz? Bence orada Süleyman Soylu'nun çıkışı şey yaptı, bunu durdurdu. Süleyman Soylu hem bir CHP milletvekiline böyle bir şey elimizde yok dedi. Hı hı. Hem de kendisi çok iyi bir tweet attı. Evet. Yani Süleyman Soylu'yu buradan kutlamak lazım. Bunun bu şeyin yani bu PKK bunun PKK'nın bir kanadının işte üstlendiği söyleniyor bunu. Hı hı. Öyle birilerinin olup olmadığı da belli değil yani bir site yani bu. Ama PKK'ya yakın bir takım siteler bunu haber yaptılar. O da bunun bu provokasyona gelinmemesi lazım. Bunlar hani bunu kendilerini güçlü göstermek için böyle yapıyorlar. Ve bir düşmanlık oluşturmak için bunu böyle yapıyorlar. Ve buna dikkat etmek lazım. Yalan haberlere inanmamak lazım diye çok bence çok iyi bir tavır evet. gösterdi burada.
Yıldıray seni buraya yavaş yavaş alalım.
Tamam.
Taha Bey geldi. Hı hı. Taha Bey'le kaldığımız yerden devam edelim. Hürriyet Gazetesi'de yani iyi gazetecilik örneği sergiliyor. Muhabirlerini göndermiş, yangın çıkan yerlerde neler oluyor, neler bitiyor. Evet, güzel bir gazetecilik örneği. Hoş geldiniz Taha Bey.
Hoş bulduk.
Kolay nasılsınız?
Gelsin. İyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Hazır sizi görmüşken, yani sizi ağırlıyoruz. İsterseniz yargıdan başlayalım. İrfan Fidan'la alakalı bir haber var bugün. İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Jet hızıyla böyle bir Yargıtay'a uğradı. Böyle hızlı tren hemen orada hiçbir şey daha kapısından içeriye odasına girmeye fırsat bulamadan Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Yani Türkiye'nin hemen hemen yakından tanıdığı bir başsavcıydı İrfan Fidan. Pek çok bugünkü işte hukuk ihlali, hukuksuz böyle hani dosyalar buralarda imzası olan bir savcı, başsavcıydı. Şimdi kendi döneminde
takipsizlik kararı
verdiği davalarda Anayasa Mahkemesi'nde hani burada ihlal var kararının altına imza atıyor. Bunu nasıl yorumlamalıyız? Yani İrfan Fidan artık böyle hani hukukçu Anayasa Mahkemesi'ne gittiğince hukukçu kimliğini mi hatırladı diyebiliriz? Yoksa bunun altında işte yani şu anda hani asıl bunlar değil. Kritik dava başka orada görmemiz lazım mı demeliyiz? Nasıl bakmalıyız bu hadiseye?
Sayın İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ndeki tutumunu ben de yakından takip ediyorum.
Evet, alkışlamalı mıyız ama?
hangi kararlarda ihlal yani özgürlük ve hak öncelikli oy kullanıyor, vaziyet alıyor. Hangi kararlarda da hayır burada özgürlük yoktur, devlet haklıdır anlamında basitleştirebileceğimiz tavırlar alıyor diye. Benim gördüğüm şu, İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'nde tavrı değişti ama biz buna özgürlükçü ve evrensel hukuka uygun bir çizgiye geldi diyemeyiz. Daha çok Anayasa Mahkemesi üyelerinin bütününün, tamamının ya da büyük çoğunluğunun hak ihlali var. Burada evet. devlet hak ihlalinde bulunmuştur dediği kararlarda Sayın İrfan Fidan da evet burada hak ihlali var diyor. Ama Anayasa Mahkemesi'ndeki denge 6'ya karşı 5, 5'e karşı 7 falan gibi durumlarda İrfan Fidan'ın yine hayır hak ihlali yoktur. Burada kamu otoritesi yetkisini kullanmıştır diyen gruptan yana davrandığını görüyoruz. Yine de Sayın İrfan Fidan savcıyken böyle her yerde hainler, subliminal planlar, suçlar, suça katılmalar ya da etki ajanı gibi bu onun kavramları, kavramlar kullanan bir savcıydı. Anayasa Mahkemesi'ne geçince tabii orada Anayasa Mahkemesi bu konuya adı üzerinde insan hakları açısından bakıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulaması olarak bakıyor. Ve Anayasa Mahkemesi kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına referans yapıyor. Bu Sayın İrfan Fidan'ın savcı olarak düşündüğü hukuk ve düzen kavramından çok farklı olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Aslan deyişiyle hak öncelikli ya da hak eksenli bir hukuk yorumu. O ağır bastığı zaman İrfan Fidan'ın da ayrı kalmayıp onlarla birlikte özgürlükçü bir tavır aldığını görüyoruz.
Keşke bunu savcılık döneminde yapsaydı, bu kadar çok dosya gitmezdi Anayasa Mahkemesi.
Evet, evet, yani o etki ajanı subliminal tehlike.
Büyükada davaları, bütün
Büyükada
onlar
Büyükada davasında da Mehmet Altan'ın tutuklanması konusundaki davalarında onları görüyoruz. Bu bize, Elif Hanım siz hukuk konularında çok yazıyorsunuz, bu konular vakıf olduğunuz konular, bu bize evrensel hukuk kavramının ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bizim hürriyetlerimizin teminatı dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarıydı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ydi. 28 Şubat'ta başvurulan yer oraydı. Bugün de bizim hürriyetlerimizin teminatı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve evrensel hukuktur.
Evet.
Evet. Peki bu biz biraz önce konuştuk, bu yangınlarla ilgili son dış yardım tartışması. Bu da sanki bu bütün bu konular aslında birbirleriyle hep ilgili. Yani ilk başta
siz Türkiye'nin gücünü önemsemiyorsunuz, küçümsüyorsunuz. Türkiye bir cihan devleti, dünya bizi kıskanıyor. Türkiye hiç dışarıdan yardım ister mi? Duygusuyla nasıl tweetler atıldığını hepimiz biliyoruz, evet. Değil mi?
Evet, yani
ama Avrupa Birliği'nden yardım istemişiz. Aslında geciktik bile.
Geciktik.
Yani bir devlet oldu. Artık ben dışarıdan yardım istemem duygusundan kurtulmalı.
Hele böyle bir konuda.
Hele böyle bir konuda insanların malları, mülkleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. 8 tane vatandaşımız yanarak can verdi. Ormanlar kül oluyor. 30 sene, 35 sene sonra o ormanlar yerine gelecek. Belki çocuklarımız onu görecekler. Böyle bir ortamda elbette yardım istenir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı, yani Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız kalmadı diye konuşmalar var biliyorsunuz. Yabancı sermaye yatırımı istemiyor mu? Yabancı sermayeden yatırım istemek, yabancı sermayeden yüksek faizlerle kredi almak iyi. Ama bizim güney sahillerimiz, Ege ve Akdeniz sahillerimiz cayır cayır yanarken biz güçlü devletiz, dışarıdan yardım istemeyiz. Bu yanlış tabii.
Evet. İstendi de ama aynı zamanda.
Vatanseverliğin,
hem öyle bir içeriye öyle propaganda yapılıyor ama
isteniyor. Vatanseverliğin çağlar boyunca değişen içeriğini, anlamını değil, içeriğini bizim iyi kavramamız lazım. Balkan Harbi'nde yan yayı, işkodrayı savunmak vatanseverlikti. Bugün yan yayı, işkodrayı istemek vatanseverlik sayılamaz, maceracılık olur olsa olsa. Öyleyse bu çağda vatanseverlik, Türkiye'nin hukukuyla, ekonomisiyle, demokrasisiyle, kurumlarının sağlamlığıyla biz de Türkiye gibi olsak özlemi, gıptası yaratacak bir performans göstermesini sağlamaktır. Vatanseverliğin tanımı budur günümüzde. O vakit dışarıdan yardım da istersin, dışarıdan yardım da alırsın. Ayrıca Türkiye'nin yönetim bakımından izin verirseniz şu konuyu temas etmek istiyorum. İşte Türkiye hazırlıksız yakalandı iddiası. Peki Türkiye pandemiye hazırlıklı mı yakalandı? Biz pandemiye girerken Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi bütçeye alınmış ve seçimler için tüketilmişti. Öyle değil mi? Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokratik kurumsal Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu ülkede Merkez Bankası'nın kara günler için, iktisadi kriz olabilir, doğal afetler olabilir, büyük sarsıntılar olabilir, o zaman elimde bulunsun diye ihtiyatta tuttuğu ihtiyat akçesi bütçeye aktarılarak seçim çalışmalarında kullanıldı. Piyasayı canlı tutmak için. 128 milyar dolar. O da öyle gitti. Buraya geldiğimizde Türk Hava Kurumu'nun ihmal edilmesi, kenara atılması, Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların su kapasitesi, su alma ve boşaltma kapasitesi 4 ton 800 litreymiş. 4.8 ton. Tarım Orman Bakanlığı, biraz önce programınızı izledim, sen de anlattın. Kurumla arasında olan bir ihtilaftan dolayı çıktığı ihalede demiş ki 5 ton kapasiteden aşağıya kabul etme. Böyle olunca ne oluyor? Uçak Türk Hava Kurumu uçakları kenarda kalıyor. Kenarda kalınca ne oluyor? Tabii bakım yapılmıyor, eskimeler oluyor, bozulmalar oluyor ve pilotlar istifa ediyorlar. Evet. Şimdi bu durumu telafi etmek için söylediğimiz ne? 1960 modeli hurda uçaklar. 1960 model değil, 2019'da İzmir yangınında başarıyla kullanılmış. Ve Teknofest'te gösterisi yapılmış olan uçaklar. Ve bunu işte uzmanlar da anlatıyorlar. hem emekli general hem THK'nın eski başkanları anlatıyorlar. Rusya'dan yangın için gelen uçaklar çok geniş, uzun, derin vadilere giremiyorlar. O vakit çok yüksekten uçuyorlar. Helikopterler de öyle çok yüksekten uçuyorlar. Çok yüksekten suyu bırakınca su dağılıyor, buharlaşıyor, atomize oluyor. Yeterince etkili olmuyor. Onların sözleri. Ben bu konunun uzmanı değilim. Sadece uzmanların sözlerini naklediyorum. Halbuki bizim uçaklar küçük olduğu için derin vadilere girebiliyorlardı.
Bir de şimdi mesela İspanya'dan ve Hırvatistan'dan gelecek uçaklar da aynı Türk Hava Kurumu'nun uçakları, uçakları aslında.
Bir de şu da yok mu tabi Yıldıray? Yani madem ki 1960 model diyoruz. 19 yıldır niye yeni model uçaklar
Hayır,
almadınız?
Hayır, bu çok böyle madem gelişecek. Yani tabii ki teknoloji gelişiyordur ama sonuçta bunlar 2000 Taha Bey söylediği gibi 2018-2019'da yangın söndürmüşler. Yani evet. Yangın söndürmek değişmiyor. Yani sonuçta su döküyorsunuz üzerine. Bu uçakları kullanabilirsin yani bu şeylerde.
Bir de yangın o kadar geniş bir alanda ki Sayın Pakdemir'le babası Ekrem Pakdemirli benim ağabeyimdi. Çok başarılı bir iktisatçıydı. Özal reformlarında imzası olan bir şahsiyettir. Babasını rahmetle anıyorum. Ekrem Pakdemirli'ye. Sayın Bakan diyor ki alan diyor o kadar geniş ki her istenen yere gönderemiyoruz. Zaten problem bu.
Problem bu.
Evet.
Her türlü şey
zaten
lazım.
Zaten mesele bu. Sayın Pakdemirli'nin mazeret olarak gösterdiği eleştirilen sebep bu kadar geniş bir şeye 45 tane helikopter, 7-8 tane de uçak yetmiyor. Maalesef yani devletlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bile altından kalkamadığı yangınlar, Kaliforniya yangınları.
Tabii, Avustralya kalkamadı.
Avustralya. Bunlar oluyor, bunlar olabilir. Ancak burada Türk Hava Kurumu'na yapılan işlemle ilgili bir yönetim modeli var. Sayın bakanların, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla diye bir usul gelişiyor.
Tensipleriyle.
Sürekli, her tensipleriyle verdikleri talimatla uygun gördüler şeklinde. Böyle bütün yetkiler tek elde toplandığı zaman ayrıntılara, hatta orta boy ayrıntılara bile dikkat etmek mümkün olmuyor. Bir bakanın görevine devam etmesi için meclise hesap vermesi gerekmiyor. Seçmene de hesap vermesi gerekmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi ifadesi bakanlığa devam etmek için neyin gerektiğini gösteren bir ifade. O zaman kurumlarda bu hale geliyor. Hem Moody's'in, Moody's biliyorsunuz bir reyting kuruluşu, derecelendirme kuruluşu. Hem Fitch gibi kuruluşların, hem de World Economic Forum gibi akademik sayabileceğimiz kurumların bütün raporlarında aşağı yukarı 2016'dan itibaren Türkiye'de kurumlar zayıflıyor. Siyasetin kurumları üzerindeki baskısı kurumların kalitesini düşürüyor diye raporları var.
Evet.
Özellikle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra Türkiye'deki kurumsal kapasitenin düştüğüne dair kıyamet kadar rapor var. En başta da World Economic Forum'un raporlarını burada zikretmem lazım. İşte görüyoruz kurumlar nedir bu kurumlar? Mesela Türk Hava Kurumu.
Hazır Türk Hava Kurumu demişken bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü Gazetesi'ne verdiği bir röportaj var. Bu mülakatta tabii ki orman yangınlarına da değiniyor. Ve şey söylüyor, Türk Hava Kurumu Cumhuriyet'in bir kurumu olduğu için burada diyor, burası AK Parti ihmal etti bu sebeple. Katılır mısınız buna? Tam olarak ben...
Burası Cumhuriyet Kurumu, burayı Atatürk kurdu. Burada evet. Sabiha Gökçen'in hatıraları var.
İktidar THK'yi Cumhuriyet Kurumu olduğu için yok etti diyor.
Ben onun için yok biraz ettiği kanaatinde değilim.
Evet, fazla geldi yani bana.
Fazla
da
geldi. Şimdi Merkez Bankası'nın da Cumhuriyet Kurumu olduğu doğru. Ama Merkez Bankası'nın bağımsızlığının KHK'larla ortadan kaldırılmasının sebebi Cumhuriyet Kurumu değil.
Evet,
Cumhurbaşkanı'nın yani, iktisat teorisi. Yani faiz sebeptir teorisi. Ben iktidarın Cumhuriyet Kurumu'dur diye ihmal ettiği kanaatinde değilim. İktidarın önceliğinin siyaset olması, o yüzden de kısa vadeli projelere odaklanıp uzun vadede ortaya çıkabilecek ekonomik kriz gibi, döviz krizi gibi, enflasyon gibi ve Türk Hava Kurumu'na ihtiyaç duyulacak olması gibi uzun vadeli konulara yeterince odaklanmamasıdır. Bu iktidarın uzun vadeli konulara odaklanmadığı, kısa vadeli yani seçim kazandıracak konulara odaklandığı iktidarın 2019 yılında, 2019 Temmuz'unda meclisten geçirdiği 11. Kalkınma Planı'nda da yazıyor. Diyor ki, ihracatı artıracak yatırımlar yapılmadı, sanayi artıracak yatırımlar yapılmadı. Yatırımlar öncelikle tüketime ve inşaata gitti. O yüzden de döviz yetersizliği var. Bunu iktidarın hazırladığı, Elif Hanım, iktidarın hazırladığı 11. Kalkınma Planı yazıyor.
Evet. Türk Hava Kurumu'nda
muhalefetin eleştirisi bizim eleştirimiz değil.
Yolsuzluklar oluyor. Yani aslında iktidarın yine getirdiği eski yönetimde yolsuzluk iddiaları var. O yüzden kayyum var şu anda orada. Yani orada sonuçta emekli askerleri getirmişler bir de AK Parti'de. Yani öyle yani kendi ilk başta kendi şeylerini getirmemişler yani. Hani bu biraz bu eleştiriler de biraz amaç evet. Eleştiriler. Yani işte Cumhuriyet Kurumu diye saldırılıyor falan.
Yok.
Ele geçirmek diye bir şey var. Yani kurumları ele geçirmek diye bir şey var.
Bir belki de toplamda zaten kurumlar çöküyor şu anda. Yani bütün kurumlar çöküyor. Kurumlar
evet biraz önce yani. Söylediğim gibi yani Türkiye'nin kurumsal kapasitesinde düşüşler var. Bunu bütün uluslararası gözlemciler akademik raporlarında yazıyor.
Bir de böyle
şu çay dağıtma. Çay dağıtma. Sen Rizelisin değil mi Yıldıray? Niye bu kadar böyle hani bu çay dağıtılıyor?
Bunu bilmiyorum. Biz hiç çay dağıtmadık.
Hayır, Rize'nin çayıyla alakalı bir şey mi var? Tabi.
Yani orada herhalde yani ilginç olan otobüsün üzerine atılması onun.
Ortalık yanıyor. Vatandaşın tepesine çay atılıyor. Dün Twitter'da
Rize'de de yapıldı.
Her yerde yani şu anda çok tuhaf değil
sel
mi gerçekten? Sel
felaketine gidildiğinde
herkes
yani
tuhaf
hayır,
oldu ama
herkes
sefer sanki.
Dün bir tane birisi Twitter'da şey yazmış. Ben çok böyle hani güldüm diyeceğim ama acınası da bir şey. İktidar açısından acınası bir şey. Diyor ki reis diyor yeterince çay attım birazcık da helva üzerimizden at. Hani canımız helva yemek istiyor filan. Başka şeyler at hani yiyecek.
Burada bir şöyle bir savunma var. İşte yani tabii doğrudan eleştirenler var da tam doğrudan eleştiremeyenler de işte Cumhurbaşkanı hiç danışmanları uyarmıyor mu gibi bir şey söylüyorlar. Böyle bir danışmanların böyle bir etkisi var mı sanki? Öyle görünüyor mu uzaktan? Siz nasıl görünüyor?
Aklıma Ziya Paşa'nın bir beyti geldi ama okumayayım.
Okuyun lütfen.
yok çok nasıl söyleyeyim ağdalı bir dili var. Danışmanları seçen Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Cumhurbaşkanı'nın etrafından kimler uzaklaştırıldı bir bakalım. Merkez Bankası kadrosu bir yıl içerisinde adeta A'dan Z'ye kadar değişti. Sadece başkan değişmedi. Başkan yardımcıları sadece değişmedi. Bütün daire müdürleri Merkez Bankası'nda değişti. Ve onların kanunda yazılı klasifikasyonları yani 10 yıl kadar hizmet etmiş olması lazım. Şu fakülteleri bitirmesi lazım gibi şeyler. Maddeler yumuşatıldı, gevşetildi. İçinden adam seçebileceği havuz, Cumhurbaşkanı'nın adam seçebileceği havuz bütün kurumlarda genişletildi. O vakit istediğini seçme kolaylığı geldi. 10 yıl hizmet şartını kaldırırsan, şu fakültelerde mezuniyet şartını kaldırırsan, kamusal tecrübe şartını kaldırırsan ya da gevşetirsen, bu şartlara haiz olmayan yani ehil olmayan insan da getirebilirsin. Bu Sayın Kayyım'ın Cenap Türk Hava Kurumu'nun başındaki ben Kayyım değil, ben başkan değilim Kayyım'ım sözü çok enteresan.
Evet.
Nedir? Bu insan tabiatı. Ben bir yere Kayyım tayin edildiysem biraz iğreti durarım. Bakarım işleri. Ya da beni oraya getiren irade 5 yıl 6 yıl sonra benim performansıma bakacak diye değil de her gün ben görevden alınabilirim duygusuyla hareket ediyorsam uzun vadeli düşünemem. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bürokraside yarattığı vahim performans düşmesinin sebebi bu. Cumhurbaşkanı yardımcısı ne demişti? Bürokraside beyefendi ne der diye bakıyorlar. Eleştirel bir dilde söylemişti. O sistemden geliyor.
Onu şöyle hata bizde değil bürokrasi hantal. Oysa ki sistem böyle. İşte
sistem bunu getiriyor. Sistem bunu getiriyor. Yani siz Merkez
İstiyatif
Bankası
alamıyor insanlar tabii.
Siz Merkez Bankası başkanı olsanız dersiniz ki yani 5 yıla kadar bu böyle. Ben ilk 4 yılda iktidarın emirlerini dinlemem. Doğruları yaparım. 4. yılın sonunda iyilik ortaya çıkacağı için iktidar da bundan memnun kalır. Hayır öyle değil de siz 3 numaralı kanun hükmünde kararnameyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, pardon, 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı performansını beğenmediği kamu yöneticisini istediği an görevden alabilir diye yazıyorsanız, ben Merkez Bankası Başkanı olarak hazine, eskiden müsteşarlık vardı, hazine başkanı olarak diyelim, görev yapacağım zaman 5 yıllık bir plan yapamam kafamda. Çünkü her an beni görevden alabilir. Öyleyse her an Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla, emirleriyle, direktifleriyle hareket ediyorum tavrına girmek zorunda kalırım. İşte bunu şimdi yenileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsediliyordu. Sabahleyin Elif Hanım bahsetti bana Hürriyet Gazetesi'nde.
Abdülkadir Selvi yazmış.
Şunu tamamlayayım, onu tamam. Sen söyle. Bu tür makyajlarla değil, esas kamu kurumlarını güçlendirecek bir sistem reformu lazım. Başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem. Esas kamu kurumlarının güçlendirilmesi olmalı. Bir kamu görevlisi bir makama geldiği zaman 5 yıllık planlama yapabilmeli. 5 yıllık program yapabilmeli. Evet. O 5 yılın sonunda onun performansı belli olur. Ama her gün beni görevden alabilir düşüncesi olunca işte kayyımın, ben başkan değilim kayyımım dediği gibi bir durum ortaya çıkar.
Şimdi ben, evet bunlar doğru. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da bir değişiklik yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ten bu yana böyle hani en siyasi dehaya sahip siyasetçilerden birisi. Bilir yani neyin kendisine kazandıracağını,
neyin yanlış olacağını
bilir. Bu kadar siyaseti iyi bilen, bu kadar toplumu, halkı iyi bilen bir siyasetçi nasıl
çay atabiliyor? Otomatiğe mi bağlı mı acaba böyle? Hani burada da atayım. Yani her yerde atıyoruz.
Valla bu...
Ne oluyor yani?
Sanıyorum. Şimdi bu bizim dışarıdan baktığımız...
Mesela Nihal Olçok bir tweet attı dün. Erol Olçok'un rahmetli evet. Erol Olçok'un eşi. Ki Tayyip Erdoğan'ı çok yakından tanıyan isimlerden birisidir.
Elif Hanım, siz de çok yakından tanırsınız.
Yani hepimiz herhalde tanıyoruz ama Nihal Olçok'un tanıklığı daha fazladır. Şimdi diyor ki bu benim tanıdığım Tayyip Erdoğan değil diye bir tweet attı. Yani benim diyor tanıdığım Tayyip Erdoğan bildiğim, yani onun sözü önemli, Nihal Hanım'ın sözü.
Muhakkak.
Benim bildiğim Tayyip Erdoğan bunu yapan bir siyasetçiyi gömer, çay demler, köze gömer, işte şey yapar. Şimdi gerçekten de böyle. Şimdi yani bunu yapabilecek bir isim değil Tayyip Erdoğan yani.
Ama yapıyor.
Yapıyor. Neden? Nasıl yani? Siz nasıl bunu...
Rahmetli, gibi rahmetli Adnan Menderes'in 1951 yılındaki bütçe müzakerelerinde yaptığı bir konuşma var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemini eleştiriyor. Evet. Çok haklı bir eleştiri. Diyor ki bir iktidar uzun müddet devam ediyor ve murakabesiz, denetimsiz devam ediyorsa o iktidarda bir takım işte paslanmaların, kireçlenmelerin etrafında bir menfaat grubunun teşekkül etmesi ve iktidarın artık ülkeye yeterince hizmet edememesi gibi vahim bir durum ortaya çıkar diyor. Maalesef Demokrat Parti'nin kendisi de öyle oldu. 1954 seçimlerinden sonra başta Celal Bayar olmak üzere güç zehirlenmesine kapıldıklar için bugünkü iktidar da böyle oldu. Benim Sayın Tayyip Erdoğan'la özellikle belediye başkanlığı döneminde falan bir yakınlığım olmadı. Ama reformcu bir parti, Avrupa Birliği kıstaslarını, evrensel hukuku, kurallı piyasa ekonomisini benimsiyor diye 10 yıl süreli ben destekledim. Aşağı yukarı 11 seçimlerine kadar. Ben de görüyorum ki o zamanki Tayyip Erdoğan'la bugünkü Tayyip Erdoğan fazla. Farklı. Neden? İşte uzayan ve denetimsiz iktidar. Denetim ne? Meclis denetimi. Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiçbir, oradan geliyor, denetimsizlik oradan geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiçbir tasarrufu meclis denetimine tabi değil. Halbuki Biden'ın, Trump'ın bütün tasarrufları Kongre'nin, başta Senato olmak üzere denetimine tabi. Bu denetim duygusu olmayınca propagandayla, hamaset yaparak ben halkı ikna ederim. Nitekim İstanbul seçimlerini 30 bin oyla kaybettiklerinde Sayın Cumhurbaşkanı bunun iptalini temin etti. Öyle değil mi? Ne düşünüyordu? Ben sahaya inerim, 30 bin farkı rahatlıkla telafi ederim zannediyordu. İşte iktidarların uzun sürme, denetimsiz iktidarların uzun müddet devam etmesi müthiş bir güç duygusu yaratıyor. Rahmetli Adnan Menderes'in zulmen idam edildiği için ben şehit olarak tavsif ederim kendisini. İnşallah Allah indinde de öyledir. Adnan Menderes'in 1957'den sonraki konuşmalarında millet benimle beraber. Millet benim yanımda. Millet ne derse o olur. Hatta ben istediğimi aday yaparım ve millet onu seçer diye konuşmaları var. Bunu Samet Ağaoğlu hatıralarında yazıyor. Meclis konuşmalarında bunu görüyoruz.
Ceketimi koysam aday çıkar.
O tür söylentiler çıktı.
İnsanların değeri gözünde azalıyor aslında, değil mi? Yani biraz öyle bir durum da var sanki. Hani böyle çok cepte görünce, çok garanti olarak görünce, yani insanları kendini ikna etmek zorunda değilsin. Onların onurlarını düşünmek zorunda değilsin.
Ben oy alıyorum duygusu. Evet. İşte denetimsizlik sadece parlamentonun denetim yetkisi değil. Ben nasıl olsa oy alıyorum. İdeolojik bağlılık sebebiyle bir kutuplaşma meydana geldiği için, yani Demokrat Parti'yi destekleyen milyonlarca seçmenin, ki bunların %80'i köylüydü Türkiye nüfusuna göre, milyonlarca seçmenin Adnan Menderes'e oy vermemesi diye bir şey kültürel olarak düşünülemezdi. O da o rahatlıkla hareket etti. Maalesef de iyi olmadı o rahatlıkla hareket etmesi. Yani o zamanın milliyetçileri Remzi Oğuz Arık'ın Adnan Menderes'e yönelttiği eleştiriler var. Osman Tuğra'nın, bunlar milliyetçi düşüncenin büyük isimleri, ikonlarıdır. Yönelttiği eleştiriler var. Cezmi Türk'ün Adnan Menderes'e yönelttiği eleştiriler var. Hepsi de otoriterleşme eleştirisi.
Ama yine burada yani bu, evet, denetimsizlik, daha hani güçlü hissetme, ama daha güçlü olduğunda da o işte hani hassasiyetleri kaybetmezsin aslında. Yani orada çay atılmayacağını, halkın tepesinden Elifan, çay atılmayacağını bilirsin.
Bizde o yaşanmışlık, o tecrübe, o birikim, o güç duygusu olmadığı için biz böyle düşünüyoruz. Ama güç duygusu olduğu zaman da halk beni sevecek, kendisine çay ikram ettiğimi düşünecek diye düşünebilir.
Evet.
Onun için
şöyle gelenekleri bilen birisi.
Devleti yönetenlerin
Kasımpaşa'dan çıkmış bir lider. Dolayısıyla halkın
artık
geleneklerini...
Artık Kasımpaşalı değil. Artık Cumhurbaşkanı. Parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı da değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı. Güç duygusunun insanlara neler yaptıracağı konusunda tarihte birçok örnek var. Onlara girecek değilim. Biz yadırgıyoruz. Çünkü bizde o güç duygusu yok. O güç duygusunun neler yaptırdığını biz rasyonel olarak anlayamıyoruz. Atatürk için aynı şey. Atatürk için aynı şey. Burada bizi izleyen bir takım Atatürkçü izleyicilerimiz rahatsız olabilirler. Ama onlara Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu okumalarını tavsiye ederim. En Atatürkçü, hatta İsmet Paşa'yı Atatürk'e ihanet etti diye protesto ederek 1960'larda CHP'den istifa etmiş olan bir adamdır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. O Çankaya kitabının yazarı Fahri Rıfkı Atay. Okusunlar Çankaya kitabını. Çankaya'da açıkça Atatürk 1930'lardan itibaren halktan koptu. Başka bir Atatürk ortaya çıktı. Zamanla anladık ki bu hastalığındanmış.
Tuhaf şeyler yapıyordu.
Evet, tuhaf şeyler yapıyordu.
Evet, bu tür ifadeleri var. Şimdi
sizin bu arada ama hangi Atatürk kitabınız bence...
Sağ ol, teşekkür ederim.
Çok dengeli. Çok,
evet, çok, evet, yani,
teşekkür ederim. Şimdi burada... Atatürk'e çok sivri bir örnek daha vereceğim. Hazreti Osman'a. Hazreti Osman'a aşere-i mübeşşireden biri diye, Atatürk'e ulu önderdir diye hiç hata yapmamış gözüyle baktığımız zaman biz tarihten ders almamış oluruz. İnsanların güç duygusuyla nasıl değişebileceği konusunda bizde bir kültür teşekkül etmez. O vakitte devam ederiz. Aynısını, aynı filmi sarıp sarıp tekrarlamaya devam ederiz. İhsan Süreyya Sırma'nın Müslümanların Tarihi diye 5 ciltlik kitabı yayınlandı. Bizi izleyen okuyucularımızdan konuya ilgi duyanlara tavsiye ederim. Diyor ki Hazreti Osman'ın hilafeti 12 yıldır. İlk 6 yılı Sünnet-i Seniyye'ye ve önceki Ebu Bekir ve Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinin geleneklerine uygun. Ama ondan sonra akrabalarını tayin etmeye başladı. Yolsuzluklar başladı. Ve bunun neticesinde de işte vahim hadiseler oldu. İşte tarihe laboratuvar gibi bakabilmek. Tarihte benim sevdiğim adamlar var, sevmediğim adamlar var. İşte biraz önce Menderes'e şehit derken içim kabardı böyle. Ama hatasını görmemiz lazım.
Ama asılmasaydı.
Bunlar eleştirilecekti. Evet.
Menderes'i bugün yerden yere vurduğumuz, belki de böyle bir nefret objesi olarak göreceğimiz birisi olacaktı yani. Ama bunları konuşulmuyor. Neden? Çünkü
özgürlük bunun için lazım. Evet. Özgürlük sadece polisin ve savcının, konuşan adamın, yazan adamın yakasına sarılmaması anlamında değildir. Özgürlük aynı zamanda mahallelere de karşıdır. Bu konuda benim fikir inşacılarımdan birisi olan rahmetli Ali Fuat Başgil'in, sizinle konuşmuştuk, bir yazısı var. Yani Türk milleti elbette çok üstün, asil ama mutasip diyor.
Evet.
Ziya Gökalp 1910'lu yıllarda Türk Ocağı'nda bir konferans veriyor. Bunu Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak adlı kitapçığında anlatır. Türk milletini övüyor elbette. İşte şu kadar, şöyle tarih, böyle tarih falan. Ama milletimiz cahildir diyor. Türk Ocağı'ndaki idealist gençler itiraz ediyorlar. Ziya Gökalp diyor ki ya biz bu milleti okur yazar yapabildik mi? İşte kıymet hükümleriyle, bizim verdiğimiz kıymetlerin ifadesi olan hükümlerle, kanaatlerle, bir de realite meselesi. O yüzden bu yangın meselesine, 128 milyar dolar meselesine, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kaldırılmasına, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kaldırıldığı için yedek akçenin bütçeye katılarak seçim için harcanmasına bir laboratuvar gibi bakmamız lazım ve şunu görmemiz lazım. İdari şahsiye iyi sonuç vermiyor. Evet. Türkiye'nin bir kurallar ve kurumlar ülkesi olarak, kurallar ve kurumlar demokrasi olarak yönetilmesi lazım.
Abdülkadir Selvi'nin yazısında yani Ankara'nın iyi kulislerini bilen, takip eden gazetecilerinden birisi Abdülkadir Selvi. Bugün şeyle konuşmuş.
Yavuz Atar.
Yavuz Atar'la, yeni anayasa bilim kurulu başkanı Yavuz Atar'la konuşmuş. AK Parti iyileştirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi önerisiyle çıkmaya hazırlanıyormuş. Şimdi burada hani değiştirilecek şeyler var ama benim şeyim bu değil. Yani içerik değil. Bir hükümet sistemi kaç yılda eskir, kaç yılda yenilenmeye girer?
Evet. Yani, hatta Elif Hanım, bu tartışma
birinci yılında
başlamıştı.
Daha birinci yılında başladı.
Yani, ve Ömer Çelik, Sayın Ömer Çelik ne demişti? Sistemin bazı yerlerinde kireçlenmeler var, bunları düzelteceğiz demişti. Arkasından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay bir açıklama yapmıştı. Biz bunları ayrıntılı ve bilimsel olarak inceledik. Uygulama sorunlarının dışında sistemin bir sorunu yok demişti. Evet. Geldiğimiz nokta sistemin de sorunu varmış.
Şimdi hani o değişecek, sistemde revize edilecek, bu ayrı mesele ama bir hükümet sistemi yapıyorsun. Bu aynı yapılan kanunlara benziyor. Bu aynı yapılan yollara benziyor. Yani yol yapıyorsun, bir yıl sonra yol işte başka bir şey oluyor. Bunlara benziyor. Yani kalıcı bir şey yok.
İşte yapıyorsun ve kurallar.
Ve bir yıl sonra bir bakıyorsun ki o sistem başka bir şeye dönüşmüş. Bir kanun yapılıyor, bir yıl sonra o kanun tekrar değişiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Kemal Gözler Hoca yani bir sürü kararname çıktı ama işte 50 tane kararnamenin 30 tanesi bir önceki kararnameyi düzeltmeye yönelik. Yani Cumhurbaşkanlığı Beştepe'de o kadar danışman var, o kadar yani sayıları yüzün üzerinde. Bir tanesi mesela oradaki tasih, redaksiyon ya da orada bir çelişki olduğuna bakmaz mı? Demek ki bakılmıyor. Yapılıyor ve geçiliyor. Bir hükümet sistemi yapıyorsunuz ve bu yani bir hükümet getiriyorsunuz. Uygulamaya giriyorsunuz. Ama sonra o sistem, mekanizma Çin modeli gibi. Yani Çin, biliyorsunuz şey vardı ya önceden, hani Çin malının ne kadar böyle kalitesizlik anlatmak için kullanılırdı.
Çin işi, Japon işi
gibi.
Bu içerikle ilgili neler düşünüyorlarmış değiştirmekle ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde?
Meclis
daha demokrasiye doğru değil daha galiba.
Daha değil.
İşte ben onun üzerinde durmak istiyorum.
Şimdi diyor ki meclis bakanları görevden alabilecek.
Evet.
Şimdi burada bu
ileri bir şey olur,
bu ileri bir şey ama bu hükümet sisteminin en bariz özelliklerinden birisi
değil.
hükümet sisteminin en bariz özelliklerinden bir tanesi, Mehmet Uçum anlatmıştı. Bu hükümet sisteminde bakan yok, siyasi teknisyenler var demişti.
Evet, evet. Nitekim
de öyle.
Tek kişilik hükümet demişti.
Tek kişilik hükümet demişti. Şimdi nasıl olacak yani, meclis bakanları görevden alabilecek? Bu mümkün mü? Bu olabilir
mi? Şimdi
bakın,
meclis bakanları görevden alabilecek sözü, eğer meclisteki iktidar grubu partili cumhurbaşkanından bağımsızsa bir anlam ifade edebilir. Ama talimat almayı biz şeref sayarız diyen bir grup da, bu sadece makyaj olarak kalır. Ayrıca sistemin mantığına aykırı bu.
Tabii atayan çünkü.
Şunu yapabiliyorlar mı? Cumhurbaşkanının bakanlar dahil bütün atamaları meclis denetiminden geçecek yani, diyebiliyorlar.
Evet.
O yok.
Evet, o yok.
Ama belli ki Sayın Erdoğan'ın atadığı bir bakanı AK Parti grubunun bırakın görevden alması, soruşturma önergesi vermesi bile söz konusu değil. O zaman yazalım da demokratikleşti denilsin.
Yapacakları bir şey
İşte yine dönüyoruz, evet, dolaşıyoruz, aynı şeye geliyoruz. Dış görüntü kısa vade, propaganda ağırlıklı. Ama Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi bitmiş. 128 dolar, milyar dolar gitmiş neticede.
Ben biraz başka bir şey de sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü böyle çok insanı ürküten, tehlikeli bir atmosfer de var Türkiye'de. Özellikle bu yangın meselesi. Sonra bir Konya'da bir katliam oldu. 7 insan bir evde öldürüldü. Yani ve burada bir takım siyasi sahipler de olabileceği söyleniyor. Ve bunun üzerine ortaya çıkan bir atmosfer. Daha önce de, bundan önceki haftada bu göçmenler meselesi tartışılırken yine böyle çok sert bir hale gelebiliyor hemen bu tartışmalar. Normalde konuşulması gereken bir konu, bir anda böyle işte su vermeyin bunlara işte. Yani böyle çok, yani insanlık onurunu zedeleyen bir dile dönüşebiliyor. Irkçılık ortaya çıkabiliyor. Böyle çok tuhaf bir şey olabiliyor. Bu yangınlarda da hemen ilk baştan itibaren bir sabotaj şeyi. Tabii ki işte Türkiye'de böyle bir şey oldu.
Biraz oldu tabii.
Bununla, ama burada bir delil yok. Bir anda bir sabotaj şeyi işte.
Cumhurbaşkanı bile en sonunda emare dedi.
Evet.
Delil yok.
Evet. Ama bunu böyle net bir şekilde, mesela benim önümde şu anda bir gazete var. Şimdi yazarın adını söylemeye gerek yok. Buna benzer çok şey var çünkü. Diyor ki Türkiye'yi ateşe verdiler, PKK yaktı, onlar sevindi. Nefret, kötülük saçtılar. Yani onlar dedi, muhalefeti kastediyor. Yani PKK yaktı. İşte bunu daha açık olarak da Twitter'a yazdı bu kişi. İşte CHP'yi suçluyor, muhalefeti suçluyor. İşte mesela bir hoca doğrudan HDP'yi suçladı. Yani orman yangınları ile ilgili. Ve böyle bir takım sokaklarda da bunun sonucu olan işte bir takım insanlar işte cadı avlarına çıkıyorlar. Yardıma giden insanlar az kalsın linç ediliyordu. Buna benzer olaylar olabiliyor. Daha da fazla da olabilir. İşte kimlik kontrolleri falan yapıldığı söyleniyor. Bu havayı nasıl yorumluyorsunuz?
Çok endişe verici olarak yorumluyorum. Her şeyden önce Türkiye'de bir Kürt meselesi vardır. Ağzımızdan vatanseverliğin de gereği, rasyonalizmin de gereği, ağzımızdan çıkan sözün Kürt vatandaşlarımız tarafından nasıl algılanacağıdır. Buna bizim dikkat etmemiz gerekir. PKK orman yaktı, orman yakacağını açıklayarak yaktı. PKK'nın sicili bu bakımdan çok kirlidir. Ama bu olayı, daha ortaya delilleri bile çıkmadan, Cumhurbaşkanı'nın sadece emare dediği, onların da ne olduğunu bilmiyoruz. Bu olayı, millet bu kadar öfkeliyken, millet bu kadar heyecanlıyken, millet bu kadar ızdıraplıyken, insanların yüreği cayır cayır yanarken muhalefeti eleştirmek için kullanmak, arkasında PKK vardır diyerek kullanmak, HDP'yi işaret ederek kullanmak, HDP kapatılması, Anayasa Mahkemesi millete hesap veremez gibi sözler söylemek, ben bunları doğru bulmuyorum. Namık Kemal'in 1880'lerde çıkardığı Hürriyet Gazetesi'nde bir sözü var. Diyor ki, bu kötü idare böyle devam ederse Millet-i Sadık'a bile bizden kopabilir. Millet-i Sadık'a dedi Ermeniler. Sırp gitmiş zaten. Bulgar isyanı sürekli meşgul ediyor. Yanya'da, İşkodra'da, Tuna vilayetinde çatışmalar başlamış. Namık Kemal diyor ki, Hürriyet Gazetesi'nde.
Hangi yıldır
bu? Bu kötü idare 1880 küsurlar olması,
evet,
lazım.
Yani çok erken
vakit. Tam yılını hatırlamıyorum. 80 küsurlar olması lazım. Bu arada Vakıf Bank'a teşekkür edeyim. Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi'nin tıpkı basımını ve Latin harfleriyle, bugünkü harflerle transkripsiyonunu iki cilt olarak yayınladı. Evet. Herkese tavsiye ederim. Herkesin evinde bir Namık Kemal bulunmalıdır.
Orada Namık Kemal diyor ki bu kötü idare böyle devam ederse korkarım Millet-i Sadık'a da bizden kopacak.
Çok yazık. Yani çok tehlikeli vatan, sular bunlar.
Çok tehlikeli yani. Sular bunlar. Son Abdülhamit muhafazakarlarımıza göre Necip Fazıl deyimiyle Ulu Hakan. Ben Abdülhamid'in büyük bir diplomat olduğunu kabul ederim. Ayrı bir konu. Abdülhamid İstanbul'da İstanbul'un fetih kutlamalarını yasaklamıştı. Düşünün. Halife, aynı zamanda Osmanlı padişahı, dedesi Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u zapt etmesinin kutlanmasını yasaklıyor. Bunu Selanik'e sürgün edildiği sırada onun özel doktoru olan, ismini hatırlayamadım, hatıralar olarak Profesör Hülagu, Metin Hülagu yayınladı. Tavsiye ederim, ilgi duyanlar okusunlar o kitabı. Abdülhamid'in Sürgün Hatıraları adlı kitap. Orada yazıyor, evet diyor, yasakladım diyor. Çünkü diyor Rumları tahrik ederdi. O zaman Rum deyip bugünkü Rum gibi düşünmeyin. Lozan Mübadelesi'nden önceki Türkiye başkadır. Lozan Mübadelesi'nin kurduğu Türkiye başkadır ve daha iyidir. O zaman İstanbul'da, Anadolu'da, Ege'de çok büyük bir Rum nüfusu var. Ve o Rumlar, bunu tarihçi McCarthy de yazıyor. O Rumlar Osmanlı'dan çok Yunanistan'a sempati duyuyorlardı. Osmanlı'da Müslümanlar, Türkler donanmaya gemi almak için kampanya açtığında o zamanki Rumlar da Yunan donanması için kampanya açmışlardı desteklemek için. Böyle bir ortamda Abdülhamid doğru bir kararla İstanbul'un fethinin kutlanmasını yasaklıyor, teşvik etmeyip diye. Şeyhülislam'la Rum patriğini, patrikhanenin başındaki Rum patriğini faytona bindirip İstanbul sokaklarında gezdiren Abdülhamid'dir. Buradan bizim gibi büyük bir imparatorluğa, keşke o kadar büyük olmasaydı, onu da söyleyeyim. Abdülhamid'in kendisi, atalarımız bu kadar ülke fethedeceklerine biraz tüccar olsalardı daha iyiydi diye kendi ifadesi var Abdülhamid'in. Bunlar ayrı konular. Geleceğimiz nokta şu. Hiçbir millet çağımızda homojen değildir. Tamamının Hristiyan olduğu düşünülen Avrupa'da bile bugün bir büyük Müslüman çoğunluk var. Ve nasıl düzenlenecek, ne olacak hem Müslümanların hem de o ülkeyi yönetenlerin endişe kaynağı, müzakere kaynağı. Hiçbir ülke homojen değildir. Onun için de biz millet dediğimizde 82 milyonu kastediyorsak bunların içerisinde Kürt vatandaşlarımızın da olduğunu, onlardan 6 milyonun da HDP'ye oy verdiğini hiç akıldan çıkarmamamız lazım. Ziya Gökalp Türkçülüğün kurucusu değil mi? Oradaki Türkçülük etnik bir Türkçülük değil de bir kültürel entegrasyondur falan, ona girmiyorum. Ziya Gökalp'in Kürt aşiretleri hakkında tetkikler diye Ankara hükümetinin isteğiyle yaptığı bir araştırma var. Orada diyor ki nasıl iç içe geçtiklerini anlatıyor. O zaman bugünkü iç göç, sanayileşme, endüstri, yol, iletişim falan yoktu. O vakit bile Türklerle Kürtlerin iç içe geçtiğini anlatarak sosyolojik olarak diyor ki Kürt'ü sevmeyen Türk iyi Türk olamaz. Türk'ü sevmeyen Kürt iyi Kürt olamaz. Bunlar bu ülkeyi nasıl birlik halinde tutabiliriz endişesinin arayışları. Abdülhamid'deki de o, Ziya Gökalp'teki de o. Bunlara dikkat etmemiz lazım.
Peki tabi.
Şimdi yani hamasetle olmuyor, coşkuyla
tehlikeli
olmuyor.
Tehlikeli evet.
Tehlikeli sular bunlar. Şimdi Sedat Peker yani bir taraftan böyle hani HDP, PKK bu yangınları çıkartıyor filan derken yani bir suç örgütü lideri sağduyu tavsiye ediyor. Siz yani Sedat Peker biliyorsunuz açıklamalar yapıyor. İşte iyi tavsiye, kitap okuyun diyor. Bir kanaat önderip böyle pozisyonda halka sesleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
yani Sedat Peker'in eski açıklamalarını dikkate aldığımızda böyle bir açıklama yapması memnuniyet vericidir. Sedat Peker'in bir çevresi var. O çevresinin ne kadar geniş olduğunu yaptığı açıklamalardan görüyoruz. Nerelere kadar ulaşmış, nerelerle iletişim kurmuş falan.
Tuhaf değil mi yani? Elbette. Yani
sağduyu çağrısı yapmak Sedat Peker'e kaldı.
Evet, yani tuhaf değil
ben
mi?
Ben de onu diyecektim, çok doğru. Bu çağrıyı ülkeyi yönetenlerin yapması lazım. Ülkeyi yönetenlerin kendi tabanlarında bu anlayışa uymayan fevri davranışlar gördüğü zaman uyarması lazım. Konya'daki olay bir vahşet, bir katliam. Ama Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bu olayda sağduyulu davrandılar. Sağduyulu gittiler, cenazeye ilgilendiler. Ciddi olarak takip edildi. 10 küsur kişi gözaltında. Esas katil aranıyor, muhakkak bulunacaktır. Özetle bizim milletimizin nüfusu ne kadar diye herkes kendi kendine sorsun. Ona göre davransın. Ben bizim milletimizin nüfusunun 82-84 milyon olduğunu söylüyorum. Birileri daha aşağı görmek istiyorlarsa onlar da onu söylesinler o zaman.
Yani burada birkaç gün haklı çıkmak için, işte siyaseten ona buna laf atmak için yapılmaması gereken şeyler bunlar. Yani böyle çok büyük, bir anda bu çok daha büyük yangınlar çıkabilir yani bundan. Ve işte kontrol edilmeyebilir. Ben birkaç tane görüntü gördüm çünkü çok beni korkuttu. Çünkü bu hem bu Konya olayıyla yangın üst üste geldi bu olaylar. Denk düştü yani bu aslında.
Yıldıray, sen köşende yazdın. Aşırı sıcakta çam ağaçları serebantin mi?
Terebantin.
Terebantin diye bir madde salgılıyormuş. Ve o hafif bir rüzgar estiğinde, hafif bir sürtünmede alev alıyormuş. Bu sabotaj olmadığı anlamına gelmez. Sabotaj belki vardır. Ama şu anda mesele o değil. Şu anda Kürttü, Türktü, Aleviydi, Sünniydi, şuydu, buydu, şu partili, bu partili demeden yangın söndürme, yangındaki insana bir bardak su, yangında hayatın tehlikeye atarak, sürekli karbon dioksit soluyarak yangını söndürmeye çabalayan itfaiye erine bir şişe ayran verebilmek. En büyük vatanseverlik bu. Ama Meral Akşener maalesef belediyeler arasında ayrım yapmayın diye uyarıda bulundu. Yangına benim belediyeleri daha etkin katılmış olsun, oy kazanalım. Öteki belediyeler pasif davranmış olsun, vatandaşın gözünden düşsün.
Salgın...
Ya ayıp değil mi? Biz bunu salgında yapmadık mı?
Evet. O zaman
salgında yapmadık mı? Belediyelerin pandemi mağduru, işsiz kalmış mağdur vatandaşlara, yoksul vatandaşlara iletmek için topladığı yardım paralarına el konuldu, aşevleri kapatıldı.
Bir de Orman Bakanı, belediyeler bundan sorumludur dedi ilk başta, onu da görmüşsünüzdür herhalde.
Şimdi Orman Bakanı'nın teknik olarak dediği doğru. Yani belediyeler kanununa baktığınızda ondan sorumlu. Buradaki siyasi anlayış önemli. Siyasi anlayış, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olumsuz taraflarından biri. Devlet çok politize oldu. Devlet parti bütünleşmesi çok iç içe geçti. Bu World Economic Forum'un raporlarında da belirtiyor. Devletle parti arasındaki ilişkinin bir muğlaklık durumuna geldiği. Hatta diyor ki raporda bir kamu görevlisiyle konuştuğunuz zaman bu AK Parti görevlisi mi, kamu görevlisi mi ayırt edemeyebilirsiniz diyor. Bu dünya diyor bunu, işte onun için yabancı sermaye gelmiyor kardeşim.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajını okudunuz mu Taha Bey?
Evet, okudum.
Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bir adaylığı, böyle yani Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? AK Partililer çok istiyorlar Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıksın. Hatta Abdülkadir Selvi şey yazmıştı, yani Erdoğan da karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Yani onunla yarışmak istiyor seçimlerde diye. Kemal Kılıçdaroğlu bunu biraz böyle hani partili olmayacak, partisiz birisi olacak demişti. Bugün verdiği röportajda Millet İttifakı aday gösterirse neden olmayayım, yani olurum demiş Cumhurbaşkanı, olurum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Kemal Bey, Kemal Bey'i çok takdir ettiğimi, çok namuslu, dürüst, özellikle de son Millet İttifakı girişimiyle demokrasiye ciddi hizmette bulunduğunu düşünüyorum. Hepimiz Millet İttifakı'ndaki irili ufaklı partilerle konuştuğumuzda Kemal Bey'in ne kadar dürüst, samimi insan olduğunu o liderlerin söylediğinde biliyoruz. Hepimiz yani, üçümüz de. Öyle değil mi Yıldıray? Diğer partilerin liderleri, yani Millet İttifakı'ndaki diğer partilerin liderlerinin hepsi Kemal Kılıçdaroğlu dürüst adam diyorlar. Bu bir. İkincisi, Kemal Kılıçdaroğlu çapraz baskılar altında. Kendisinin aday olmayacağını söylediği zaman iktidar cenahı, bak görüyor musun, gözü alamıyor, zaten kazanamayacak diye hücumda bulunuyorlar. kendisinin aday olacağını, ben adayım demesi halinde de Millet İttifakı'nda rahatsızlığın çıkacağı belli oldu. Çünkü İyi Partililer de anlaşılabilir bir reaksiyonda bizim adayımız da Meral Akşener dediler. Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bakıma nabız yokladığı, bakalım tepki kamuoyunun karşılaması nasıl olacak diye. Ama bu çapraz baskılara bir ortalama yol olarak da bunu söylediği kanaatindeyim. Ben Millet İttifakı'nın adayının, Millet İttifakı'nın tabanının benimseyebileceği, madem ki Cumhurbaşkanı partisiz olsun diyoruz, partisiz bir aday olması ama o adayın bir entelektüel, bir akademisyen olmaması, siyasi tecrübesinin de olması gerektiği kanaatinde.
Tamam, partisiz olur. Yani buradaki şimdi...
Partiden istifa mı eder?
Cumhurbaşkanı seçildiğinde partisinden ayrılır. Partisiz Cumhurbaşkanı olur.
Bu Sayın Erdoğan'ın... Cumhur
dönemi vardı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçinceye kadarki partisizliğine benzer yani. Sayın Ahmet Davutoğlu'nu partisinin kongresinde deviren Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı değil mi? Ama anayasada partisiz olduğu yazıyordu. Seçilince partisiyle formel olarak ilişkisi kesilmişti, olmuştu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mutlaka CHP'nin adayı olur. CHP tabanını motive eder ama diğer tabanlarda ne kadar motive olur bilmiyorum. Ve bilhassa Sayın Erdoğan ta baştan itibaren CHP ve diğerleri diye bir kutuplaşma yaratmak istiyor. İşte bunlar camileri ahır yaptılar konuşması. Lozan'ı bize yutturdular konuşması. Bunları biliyor musunuz? Bunlar ezanı Muhammedi'yi susturdular, Türkçeleştirdiler konuşması. Neyi ifade ediyor? Bir tarafta CHP, bu aşağı yukarı %25-30 civarında bir rakamdır. Öbür tarafta HDP'yi ayrı tutarsak %60'lık bir oran. %60'ın ne kadarını alsam Allah bereket versin. Bu kutuplaşmadaki strateji bu. Onun için ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını tahmin etmiyorum. Bu tür açıklamalarını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde ihtilaf çıkmasını önlemek ama aynı zamanda da kendisi Cumhurbaşkanı olmaktan korkuyormuş gibi bir görüntü vermekten sakınmak için söylediği...
O döneme kadar herhalde böyle idare edecek. Yani.
Herhalde böyle idare edecek.
Şey mi var acaba? Aday sıkıntısı
Sayın Meral Akşener de zaten yani Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı adayı olmuş bir isim. Tekrar aday olabilir. Ama Sayın Meral Akşener de partisiz birleştirici bir aday. Hatta geçmişte ayrı aday göstermek hata oldu diye kendisi söylüyor.
Evet.
Ya Yıldıray, sen de şey düşünüyor musun? Şimdi sürekli isimler dolaşıyor. Aday mı yok diyorsun? Aday mı yok acaba? Aday bulmakta zorlanacak mı ya da zorlanıyor mu Millet İttifakı?
Aday yok değil yani, kim aday olmaz ki oraya? Süleyman Demirel'in bir sözü var, hangi fani istemez ki? Demirel'in sözü, hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanı olacak mısınız deyince bakalım doğmadık çocuğa don biçmeyin ama hangi fani istemez ki demişti. Rahmetli Demirel'i burada yani rahmetle, özlemle anıyorum.
İnsanı tebessüm ettirirdi
bari yani. Her ağzını açtığında birilerine hakaret etmezdi. Kim istemez ki? Aday çoktur. İşte önemli olan o adayın şaşırtmaması. Daha ya bu be, yapar bu işi.
Tabii zaten mesele o. Aday çok. Yani dışarıda kime sorsanız herkes ister. Yani ama Erdoğan güçlü bir isim hala. Onun karşısında kazanabilecek. Şimdi mesela o kadar sıkıntısı var ki Millet İttifakı'nın. Yani mesela değil, Mansur Yavaş ismi konuşulduğu zaman, hani anketlerde çıktığı için söylüyorum ben. Mansur Yavaş ismi konuşulduğu zaman Kürtlere oy verir mi? İşte Kemal
çok
Bey
denge var.
Yani o kadar çok dengeler var ki.
Dolayısıyla Kemal Millet İttifakı o kadar çok heterojen ki.
Ben Meral Akşener'le Bitlis'e Van'a gittim.
Nasıldı gezi?
Yazacağım aslında. Yazamadım çünkü bu yangınlar olunca.
O gün
çok ilginçti.
Meral Hanım'la telefonla görüştüm. Yıldıray'la beraberiz diye söyledi. O, işte, o her zamanki son derece sıcak, evet, pozitif haliyle bir Meral Akşener vardı.
Evet, yani ben...
Nasıldı Yıldıray?
Bir defa Meral Hanım'ın zaten bu en son yangınla ilgili yaptığı ziyaretlerde de görülüyor. Yani halkla diyaloğu çok şey yani, çok iyi, çok iyi, çok farklı yani. Çok iyi ilişki kuruyor. Evet. Yani insanlar sarılıyor, işte şey yapıyor, konuşuyor, çok iyi ilişki kuruyor. Ben bu kadar hani görüyordum televizyonda ama hani şey olarak görünce, direkt yanında görünce Şimdi Van Gölü'nün etrafında dolaştık Meral Hanım'la. Yani o bütün 300 kilometre falan bir şey yani. Bütün o ilçelerin hepsine gitti. Bunların hepsinde ya HDP ya AK Parti var. Belediye şeyinde HDP'lilere kayyum atanmış. Çok güçlü HDP'nin olduğu ilçeler var. Mesela Erciş gibi böyle çok yerler. Bayağı insanlar toplanıyorlar. Mesela Erciş'te işte HDP'liler onları işte HDP'li işbirliği yapmalısınız diye ikna etmeye çalışıyor. İyi Partilere Kürt meselesi anlatmaya çalışıyorlar. Meral Hanım hepsini dinliyor, hepsini not alıyor ama çok müthiş bir yoksulluk var yani bunu görüyorsunuz. Bak, yani o meseleler ikinci sıraya düşmüş.
Her şey ikinci sırada ve bana şunu söyledi Meral Hanım. Burada üçüncü bir yol oluşuyor dedi. Yani bir tarafta HDP, öbür tarafta muhafazakar Kürtlerin desteklediği AK Parti. Arada kimse yok. Şimdi oluşuyor o dedi. Evet. Yani hem AKP'den soğuyan hem de HDP'nin vesayetini yahut hakimiyetini diyelim kabul etmeyen bir Kürt seçmen teşekkül ediyor diye söyledi. Yani, hatta CHP'nin bile Diyarbakır'dan milletvekili çıkarabilecek duruma geldiği söyleniyor.
Evet.
İnşallah öyledir.
Öyle evet. Öyle bir rakamlar öyle. Yani ortada insanlar yani. İnsanlar herkes dinliyorlar. Şu anda düşünün bu, sonuçta bu MHP'den ayrılmış bir parti. MHP'den ayrılmış bir parti imajından kurtulmuş İYİ Parti. En azından insanlarla iletişim kurabilen bir parti haline gelmiş durumda. O da o önemli bir açılım yani onlar için.
Ben şunun önemli bir faktör olacağı kanaatindeyim. AK Parti'nin seçim kazanmasında ilk dönemde 10 yıl takip ettiği rasyonel, batı yönelişli, Avrupa Birliği prensiplerini kabul eden, gerçekten reformlar yapan dönemdeki başarısı belli. Ondan sonra AK Parti hamasetle yürüttü. Mesela Suriye politikasını Türkiye'nin güvenliği kavramından çok işte Selahattin Eyyubi'nin kabrinde buluşacağız, Emeviye Camii'nde namaz kılacağız şeklindeki söylemi. İhvan-ı Müslüm'ün iktidara geldiğinde Mısır'a yaptığı ikinci gezide Kahir Üniversitesi'nde yaptığı konuşma falan. Bu söylemi şimdi kullanmıyor. Giderek hamaset orijinalliğini, dikkat çekiciliğini, cazibesini kaybediyor. Çünkü sen istediğin kadar dünya beni kıskanıyor diye Türkiye Romanya'nın gerisine düştü. Mahfi Eğilmez kendi köşesinde bir mukayese yayınladı. 2016 yılında Türkiye'de fert başına milli gelir Romanya'nın üstünde. 12-9 bin küsür dolar, bizimki 12 bin küsür dolar. 2020 yılına geldiğimizde bakıyoruz. Romanya 9 bin dolardan 12 bin dolara çıkmış. Biz 12 bin dolardan 8 bin 500 dolara düşmüşüz. Pandemiydi bilmem neydi. Romanya'da da vardı pandemi.
Tabii. Bulgaristan'dan kaçtı.
İşte onun için artık karın doyurmuyor derler ya. Hamaset, ideoloji, AK Parti de hala önemli ama ekonomi artık onun önüne geçiyor diye düşünüyorum.
Yıldıray kitabı, Tabi'nin kitabını getirmişsin. Baskı yaptı, yeni baskısını yaptı.
İkinci baskı. Kaçıncı baskı oldu?
Bu ikinci baskı.
Bu ikinci baskı, evet.
Türkiye'ye dair umut var diyebilir misin herhalde değil mi?
En son okurlarınızdan birinin de Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu o söyledi.
Ha, söylemişti, evet.
Burada 24'teki röportajında.
Twitter'da teşekkür etmiştim kendisine. Sayın Kılıçdaroğlu'na kitabıma referans yaptığı için burada da teşekkür ediyorum. Burada da anlatmak istediğim tarihe laboratuvar gibi bakalım. Ya senin adamın benim adamım deyince sen ben kavga sürüp gidiyor. Evet. Bir de laboratuvar gibi bakalım. İşte laboratuvar gibi baktığımızda şu çıkıyor ortaya. Türkiye'de her devirde siyaset hukuktan, kurumlardan ve kurallardan güçlü oldu. Senin siyasetin oldu. Benim siyasetim oldu. Sen ben kavgası sürdü gitti. Şimdi diyorum ki kurumlar, kurallar, hukukun üstünlüğü böyle bir sistem içerisinde demokrasi.
Bir de bu çok cesur bir kitap aslında. Çünkü siz muhafazakar sağ gelenekten geliyorsunuz, milliyetçi gelenekten geliyorsunuz. Demokrat Parti'yi eleştiriyorsunuz aslında burada epeyce bir kısmında. Evet. Demokrat Parti gerçekten çok şu ana kadar genelde Demokrat Parti'yle eleştirirler. Çok böyle hamasi eleştirirler. İşte laiklik üzerinden, Atatürk üzerinden, Amerika ile ilişkiler üzerinden genelde öyle eleştirirler. Ama siz çok ikna edici eleştirirler. Herkesin katılacağı eleştiriler yapıyorsunuz. Bunun çok fazla Türkiye'de maalesef örneği yok. İnsanlar kendi kesimleriyle olan şeyleri ancak propaganda yapıyorlar.
Laboratuvar gibi bakmak diye. Şimdi bizim gençliğimizde okuduğumuz yazarlardan birisi de rahmetli Cevat Rıfat Atilhan'dı. Kendisi çok muhafazakar, bir bakıma da milliyetçi diyebileceğimiz bir isimdi. Atatürk'ü överdi. Ne diye överdi biliyor musunuz? Mason localarını kapattı diye. İyi de kardeşim, Mason localarını kapatırken Türk ocaklarını da kapattı.
Her şeyi kapattı.
Serbest fırkayı da kapattı. O aklına gelmiyor. Bizim sağcı kesimde Adnan Menderes'i överken akıllarına gelen şudur. Ezanı serbest bıraktı. Yani hakikaten abes olan o eski Türkçe ezan yerini serbest bıraktı. Ezan tabii iyi diliyle, Arapça bile demiyorum, tabii iyi diliyle okunmaya başlandı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısındaydı. İmam Hatipler CHP açmış olsa bile yayıldı. Kur'an kursları yayıldı. Ekonomi gelişti. Bunun için övüyorlar. İyi de kardeşim, Adnan Menderes Milliyetçiler Derneği'ni kapatan kimdi? O da Adnan Menderes'ti.
53'te.
Millet Partisi'ni mürteci diye kapattıran kimdi? O da Adnan Menderes'ti. Hatta kitapta ayrıntılı olarak anlattım. 1954 yılında seçimlere gidilecek. Rahmetli Menderes mecliste konuşuluyor. Eğer diyor Millet Partisi'nin başına bir iş gelmezse seçimlerde boyunun ölçüsünü alacak diyor. Başına bir iş gelmezse ne demek? Çünkü savcıya emir vermiş, Millet Partisi hakkında kapatma davası açılmış. Osman Bölükbaşı da oturduğu yerden diyor ki, hah diktatör, kararı açıkladın. Yargının kararını sen açıkladın. Hakikaten Millet Partisi 2,5 lira para cezasıyla irticaya odak olmak gerekçesiyle kapatılıyor. Ve kapatma davasını hazırlayan savcı Demokrat Parti'den aday olup meclise giriyor. Bunları görmemiz lazım.
Bir de o tartışmaların içerisinde.
Bunları görmemiz lazım.
Yani görüyoruz ve hiçbir şey değişmiyor. Aynı.
Ayasofya az görüyoruz falan ondan. Çok görmemiz lazım. Az görüyoruz ondan.
Keşke her yani, kesimde de böyle insanlar olsa.
Benim partimden, benim liderimden daha önemli olan hukukun üstünlüğüdür diyebilen bir hakem seçmen teşekkül etmelidir Türkiye'de seçmen kitlesi. Evet. Batı'da var bu. Bugün sana oy veriyor, iyi gidiyor gidiyor. Kötü gittiği zaman da Yıldıray'a oy veriyor. Onu da beğenmediği zaman bana oy veriyor. Bütün seçmen değil. Sadık Hristiyan Demokrat Partiler var. Sadık Sosyal Demokratlar var. Sadık Sosyalistler, Sadık Liberaller, Yeşiller var. Ama bir de ülkenin gidişine ve yönetimine göre oy değiştiren, hakemlik yapabilen, esas demokrasinin sevk idaresini yürütenler onlar. Bir kitle var. Türkiye'de bu kitle zayıf. Evet. Neden? Şehirleşme, eğitim, dışa açılma, piyasa ekonomisindeki yetersizlik gibi sebepler dolayısıyla.
Çok teşekkür ederiz Taha Bey.
Ben teşekkür ediyorum.
İnşallah bu kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okumasını çok isterim. İnşallah, yani çok az kitap okuyor ama belki okursa iyi
olabilir. O makamda olan insanların kitap okumaya vakti olmaz ama dileyelim ki Türkiye...
Şu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarları, hukukçular var ya, onların okumasını isterim. Biraz belki hani fayda sağlar.
Onlar bayağı bir kitap okumuş insanlar ama yine de onları o bilgileriyle yapıyorlar. O daha kötü.
Bazen hani olur ya, bir yerde böyle bir hidayete erme. Böyle hani vicdanları böyle hani tekrar hukuk hatırlar.
Bence onlar artık kitapları yazılacak aşamaya geldi. Onlar üzerine kitaplar yazılacak ileride. Onlar artık geri kitap okuyarak iflah olacak durumda değiller.
Elif Hanım, insanlarda maddi menfaat, mesela 3-5 maaş birden almak, altında lüks makam arabaları, karşında el pençe divan duran ast personel yahut itibar, falanca kurumun başında fişmanca falan, bunlar maalesef dünyanın her tarafında bilgiden daha önemli. Dolayısıyla insanlar bilgiyle hareket etmeden önce duygularıyla, kin, nefret, statü, güç duygularıyla hareket ediyorlar. O yüzden o makamlarla, o hırslarla ilgisi olmayan orta sınıfın, iyi eğitimli orta sınıfın çoğalması çok önemli ki bilgiyle hareket etsinler diye.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar aynı saatte sizlerin karşısında olacağız. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.